Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Çayımızla birlikte hocam hoş bulduk. Oo,
hocam siz ve çay çok yakışıyorsunuz birbirinize. Eyvallah.
Eyvallah hocam.
Şimdi hocam yeni bir program ama konu biraz eski. Kaygılardan kurtulmak, kaygılardan nasıl sıyrılırız? Carnegie Bey'den okuyorduk hocam. Geçmişi unutmak diyor hocam. İlginç bir şey. Siz katılmayacaksınız buna biliyorum.
Yani ben itiraz
edeceksiniz ama bir okuyayım hocam Allah aşkına. Okumadan itiraz
hayır,
etmeyin.
Geçmişi unutmak diyordu hocam. Haçan öyleydi. Unut bakalım yani.
Unutabiliyorsunuz. Psikiyatristlerin, uzmanların mutlu ve huzurlu bir hayat için hemfikir oldukları bir başka konu, kişinin acısıyla tatlısıyla tüm geçmişine sünger çekebilmesi, yeni bir güne, yeni bir hayata başlarcasına başlayabilme başarısını gösterebilmesidir. Hocam herhalde şu manada söylüyor. Negatif kaygılar, eskiden yaşadığımız üzüntülü olaylar falan. Hocam bunlar bir türlü unutamıyoruz ya. Yani beynimizde böyle, benim bazı yakınlarım, akrabalarım da var. 50-60 sene önce olan bir hadise hocam. Yani o zaman işte araba yokmuş, zor şartlar, hastane yokmuş doğru dürüst. Bir ilçede bir tane doktor var. Ya bir türlü o günden bugüne gelemiyorlar. Yani bir yolda yürüseler, böyle zamanda da böyle yürümüştük. 50 sene önce ama.
Evet.
Yani bu geçmişi hatırlamak. Genelde biz Türkler hep kötü tarafını hatırlıyoruz. Yani geçmişte şöyle güzel bir tecrübemiz oldu falan değil de.
Hatta onu daha acımtırak hale getiriyoruz yani.
Olayı 10 misli daha da böyle nasıl diyeyim üzüntü verecek şekilde anlatıyoruz.
Sonra da dönüp inanıyoruz ona. Vay kendimize bir daha acıyoruz ya bu kadar da mı çile çekilir, acı çekilir diye. Evet.
Hocam geçen hafta konuşmuştuk gerçi. Biliyorsunuz hayvanlar aleminde aslan kovalıyor bir geyiği. Geyik yani ondan kurtulunca başlıyor otlamaya. Ya ben işte şöyle peşime takıldı da bana yapılır mı bu kader, böyle kader mi olur?
Evet, batsın bu demiyor. Dünya falan demiyor yani.
İşine bakıyor hayvan, otobaya devam ediyor. Yani tabii insanız biz, neticede geçmişteki olayları hatırlayıp ders çıkaracağız falan filan ama...
Bu, oraya saplanıp kalmak başka bir
değil.
Şey yani. Yani.
Ders çıkarmak için hatırlarsınız, dersinizi alırsınız ama yola devam edersiniz.
Evet, evet.
Biz hocam geçmişteki üzüntülerin başına oturup yas tutmaya devam ediyoruz.
Evet, yani hocam insan beyni inanılmaz bir senarist. Acayip derecede üretiyor. Şimdi senaristler hocam mesela bir diyelim ki romanı alıyor. Ama o romandan çok bambaşka bir şey çıkartabiliyor. Roman okuyanlar diyor ki ne alakası var yani bununla filmde. Ve hiç durmadan da düşünceler üretiyor. Daha önceki programlarda değinmiştik yani. Saniyede bir düşünce hocam insan aklından geçirebiliyor. Bu da günlük hesaba yaptığımız zaman uykudaki rüyaları da dahil ettiğimizde 60 bin düşünce falan yapıyor. Bunu kitaba dönüştürürsek hocam 60 bin cümle ben bir hesap çıkarttım. 10 cilt roman falan yapıyor
çok
yani bir günde. Dolayısıyla o roman düşünün ki hocam olduğu gibi durmuyor. Hiç durmadan o romanı ne yapıyorsunuz
olumsuz
yani?
Olumsuz düşünceler.
Evet değiştiriyorsunuz yani. Şunu kabul etmemiz lazım. Kesinlikle kabul etmemiz lazım. Çünkü kabul etmezsek o zaman çözüm üretemiyoruz. Türk kültürü mevcut haliyle karamsarlık ve kötümserlik yönelimi fazla. Dozu yüksek.
Hocam şarkılarımız, türkülerimiz, filmlerimiz, eskiler için söyleyeyim bilhassa tamamen karamsar, kötümser.
Evet. Ve dilimiz de daha olumsuz tarafta şu. Dilimize yerleşmiş negatif şeyler var. Söylemler var. Çok alışığız buna. Ama bu negatif söylemler aslında başkalarının da gönül gücünü kırıyor.
O yüzden hocam şöyle
yani yapamazsın edemezsin başına kötü bir şey gelir işte şu olur bu olur. Hep böyle şeyler üzerinden gitmek yani. Edward de Bono'nun hocam altı şapkalı düşürme tekniği var. Bir tanesi siyah şapka. Siyah şapka sadece hocam kusurları, olumsuzlukları ve negatifleri görüyor. Tamam doğru o var. Ama bunun hiçbir pozitif tarafı yok. Bir de bu kadar pozitife göre bu kadar risk üstlenilmez mi yani?
Hocam bu aklıma geldi. Mesnevi'de geçiyor bu. İsa Aleyhisselam havarilerle beraber giderken bir köpek leşi görmüşler.
Evet.
Herkes burun tutmuş ama pis koku falan demişler. İsa Aleyhisselam demiş ya ne güzel dişleri var demiş. Biliyorsunuz bu iskeletlerin dişleri hakikaten bembeyaz ortaya çıkar. Şimdi hocam olumsuz düşününce şöyle düşünelim hocam. Mesela siz bir araba alacaksınız. Bir marka var kafanızda. Aldınız. Bakıyorsunuz bütün o arabaları görmeye başlıyorsunuz trafik. Daha önce hiç fark etmediğiniz bir marka. Onu siz bilince hocam bütün o modelleri hep siz görüyorsunuz nedense. Artık çünkü konsantrasyon oraya yöneliyor. Şimdi geçmişte olumsuz bir tecrübeyi üzerine odaklanınca hep olumsuzluklar, hep kötülükler, hep hastalıklar, beynimiz bunları çağrışım yapmaya başlıyor. Beyne siz çünkü onu komut verdiniz. Bu sefer hata ve problem birken bin oluyor. O yüzden ayet-i kerime çok ilginçtir. Hani şükrederseniz artırım diyor Allah-u Teala. Esasında evet, şükretmenin bir tarafı da iyi olaylar hatırlayıp Allah'a hamd etmek. Şöyle işte geçmişte şu başıma iyi güzellik geldi. Şöyle sağlığım yerindeydi. Şimdi öyle hatırlayınca bu sefer beynimiz bize hep güzellikleri göstermeye başlıyor.
Evet.
O yüzden bu geçmişten kurtulmak, ders alıp geçmişin kapatıp yola devam etmek lazım. Biz nedense bu konuda çok başarılı millet değiliz diye düşünüyorum hocam.
Bu dediğiniz anlamda hocam, geçmişin üzerine kapatmak eyvallah. Çünkü hesabını görmüşsünüz, anlamlandırmışsınız ve bir yere koymuşsunuz. Ama unutmaya çalışmak dediğiniz zaman hocam ilginç bir şey. İnsan aklı, insan çok ilginç varlık. Unutmak istediği şeyleri unutamamak gibi bir derdi var yani.
Eyvallah.
Bu arada unutmak istemedikleri var, onları da unutmak diye bir derdi var. Böyle bir paradoks da yani insan. İnsan
muamma bir varlık değil mi hocam?
Evet.
Yani yapmak istediğini yapamıyor, istemedikleri aklında hep kalıyor.
Evet.
Eyvallah.
Dolayısıyla insan bunların defterini dürüp bir kenara koyması lazım. Aksi halde hiç durmadan çocukluğumuzda çok yaramazlık yapardık, düşerdik, kalkardık. Zaten çocuk dediği düşe kalka büyür. Biraz da yaramaz olması lazım. Çok uslu çocuk dediğin zaman hocam o zaten ileride o uslu çocuktan bir şey olmuyor yani.
Öyle hocam.
Yeteneklerini
doğru,
açığa çıkartamıyor.
Doğru.
Yaralarımız kanardı. Sonra kabuk bağlardı. Biz dayanamazdık. Biraz yine kaşıntı olurdu. Kabuğu çıkartırdık. Kanardı. Tekrar kabuk. Tutar. Tekrar kanardı vesaire. Böyle bir şey oluyor yani. Ve daha hocam mesela bir travma vardır. Diyelim ki deprem yaşamışsınızdır. Bir de ikincil travma var. Deprem yaşayanlarla ilgili olarak medyadan bilgi sahibi oluyorsunuz. İlginç bir şey hocam. İkincil travmayı yaşayan, yani deprem uzaktan yaşayan insanlar üzerindeki etkisi daha çok olabiliyor travması. Ben şimdi bunu şeye uyguluyorum, geçmişe uyguluyorum. Şimdi geçmişte diyelim ki bir acı, bir üzüntü yaşamış. Aradan diyelim ki 10 yıl geçmiş. O acı yaşıyor ya, o acıyı yaşarkenkinden daha fazla acı yaşıyor bu defa. Niye? Çünkü o acısını abartıyor. Çünkü ne kadar acı yaşadım diye bir tür kahramanlık, bir tür gösteriye dönüşmeye başlıyor olay yani.
Hocam geçen de hatırlarsanız bir arkadaş bizi aramıştı, siz de aramış. Tabii kötü bir tecrübe yaşamış. Tasavvufun da işte tasavvuf şikayetleri terk etme sanatıdır diye bir tarifi var. Bu esasında güzel bir tarif.
Evet.
Ama şu manaya gelmiyor. Yani ayağının ucuna taş düştü. Ya Ali Rıza Bey yardım et, şu taşı çıkaralım demek şikayete girmiyor. Şikayet lüzumlu lüzumsuz, gerekli gereksiz, ilgili ilgisiz herkese bir şey anlatmak. Yoksa bir doktora gidip hastalığınızı anlatmak, bir derdinizi bir devlet görevlisine anlatmak bu şikayete girmiyor.
Ya da bir konuda rahatsız olduğunu ifade etmek vesaire.
Tabii.
Yani zaten hocam dil dediğimiz şey karşılıklı uzlaşmaya dayalı bir şeydir. Karşılıklı anlayışa dayalı. Yani diyelim ki tasavvufun bir tanımını yapıyor. Diyelim ki Maruf Kerih Hazretleri diyor ki hakikatleri almak insanların elindekinden ümit kesmektir. Şimdi bu tarifi yaparken başka tarifleri reddetmiyor ki.
O bir tarif.
He, ama biz hocam böyle modern kültürle yetişen insanlar
tek tarife kafayı takıyoruz.
Yani tek olacak aklın yolu birdir diye böyle. Halbuki evet, aklın yolu çoktur.
Mesela hocam sözünü kestim. Hayata şikayetle geçen bir adama bu tarifi yapmak gayet güzel olur. Yani tasavvuf şikayetleri terk etme sanatıdır.
Evet.
Çünkü bu adam bunu meslek haline getirmiş. Ama gerçekten de ders sahibi bir adama, şimdi adam hasta gelmişse doktor, yani bunu derse ayıp olur değil mi?
Evet.
Şikayetini söyleyecek hastasına. Niye? Orada çünkü doktor o hastalığı çözme ve tedavi etme konumunda.
Kesinlikle.
Veya bir polise gittiniz. Ya ciddi bir sıkıntı yaşamışsınız ya, polis dese ki ya kardeşim şikayet etme falan dese polise yakışmaz yani, çünkü polisin işi senin derdini halletmesi gerekiyor.
Evet, doktora gittiğin zaman şikayetiniz ne diyor değil
yani,
mi hocam?
Yani eyvallah. Şimdi hocam bazen out of context diyoruz, yani konteksti dışında bir şey kullandığınız zaman doğru gerçekten de yanlış
bağlam,
anlaşılıyor.
Değil bağlamını, mi? Bağlamını hesaba katmak gerekiyor.
Hesaba katmak lazım, yoksa bağlamsız şekilde yani tasavvuf şikayeti terk etmek dersek yanlış anlaşılır. Hiç kimse şikayet etmesin. Hastaneleri kapatalım o zaman. Polisleri işine son verelim. Kimse şikayet etmeyeceği için.
Evet.
Herkes katlanacak. Halbuki biz hatırlarsanız programlarımızda hep şunu gündeme getirdik. İmam Gazali'ye göre şikayet etmemenin haram olduğu yerler de var.
Evet.
Yani şikayet etmek zorundasın. Etmezsen günaha giriyorsun. Yani biri geliyor senin keseceğim elini kolunu diyor. Sen de gel kardeşim kes diyorsun. Yani şikayet et işte, bağır çağır ne bileyim adam başından kov.
Evet.
Yardım iste. İmdat,
kesinlikle.
Müslümanlar yardıma koşun de. etmez yani bunu ses çıkarmazsanız günah giriyorsunuz hocam.
Evet, mesela felsefede kinikler var hocam. Kinikler köpeksi yaşam biçimi. Yani adam mesela kolunu büküyor bir kinik filozofun.
Kırdım falan diyor.
Ya yapma etme, kıracaksın diyor. Şey yapma etme diyor. Bak çok zorlarsan kırılır. Sonra aha bak kırıldı.
Yani bu kadar tepki.
Yani.
Ya bir tane vursana herifi Allah
Değil
Allah.
Değil mi yani?
Yani adam gelip kolunu oynuyor. Kolunu kırmaya
i̇şte hocam,
çalışıyor.
Şey, celal cemal dengesini kurmayınca böyle oluyor. Diyelim ki Hinduizm'de Tanrı Brahman olarak, yani bizdeki karşılığı Rahmani bir Tanrı. Ama Yaradan'ın cemali isimleri olduğu gibi Rahman ve Rahim gibi Yaradan'ın intikam alıcı, cezalandırıcı gücünü ve kudretini yansıtan isimleri de var yani. Ve bu alemde ikisine de ihtiyaç var. Öyle sadece sevgiyle yürütülecek bir alemde yaşamıyoruz yani. Zorlukların olduğu bir alemde yaşıyoruz. Hatta onun için bir sufi bebeğin dünyaya gelişini, doğum esnasında yaşadığı zorluğu hocam sadece cemali, anne karnı cemali tecellilerle mazar ama celali tecellilerin de olduğu zorlu bir dünyaya gidiyorsun. Bak şimdiden hazır ol mesajını
çok,
veriyor
çok
yani.
Hocam. Bir de hocam sakın geri gelmeyi düşünme. Bu eziyeti gördün işte, bir an önce şuradan kurtul.
Evet.
Eyvallah. Şimdi hocam tabii geçmişle alakalı dedik ki yani dersimizi çıkarıp yola devam edeceğiz. Bir de hocam yeni bir madde. Gelecek endişesinden sıyrılmak. Gelecek endişesinden, yersiz kaygılardan kendini kurtarıp anı yaşayabilme başarısını göstermesi insanın huzurlu ve stresten uzak bir hayat yaşaması için bir diğer önemli faktör olarak gösterilmiştir. Hocam şimdi biz okulda hocayız. Yeni kazanmış hazırlıktaki öğrenci diyor ki hocam okul bitince ben ne yapacağım? Ya o da hazırlık var. 4 senede fakülte var, 5 sene. Ya kardeşim, öğrenci kardeşim diyorum ya, daha 5 sene var. Şimdi sen bir ana odaklan.
Evet.
Şu anda vazifeni yerine yap. Hatta ben şu iddiada bulunuyorum. Sen diyorum ehil bir insan ol, git Ağrı Dağı'nın tepesine otur. Gelir seni bulurlar diyorum. Sen evet. Şu an anın hakkını ver. Sana verilen dersleri hazmet, onu geliştir. Güzelce bir öğren, iyi bir ilahiyatçı ol, iyi bir avukat ol, iyi bir işte teolog neyse
evet.
Öğretmen ol. Merak etmeyin diyorum. Gidin Ağrı Dağı'nın başına saklanın. Gidip zorla bulurlar. Bulurlar. Hocam ne olur gel. Şöyle bir boşluk var derler diyorum.
Ha, o soruyu şöyle sorsa. Ben hocam ileride iyi bir yere gelebilmek için şu anda ne yapmam lazım? Hazırlıkta ne yapmam lazım? Dese anlamlı bir şey.
Bu soru öyle değil. 5 sene sonra mezun oldum hocam, iş bulamazsam ben ne yaparım? Kaygılanıyor öğrencimiz ve neredeyse alacak yani.
Evet. Ve bu arada şu anda yapması gerekeni de ben şey diyorum hocam. Tedbir menziline girmiş olan dertler ve girmemiş olanlar.
Çok güzel
Şimdi
hocam.
Şimdi tedbir menziline girmiş olanlara odaklanman gerekiyor. Öbürüne zaten odaklansan da onunla ilgili yapabileceğin bir şey yok yani. Henüz o menzilde değilsen, sen kurşun atsan ona ulaştıramayacaksın zaten yani.
Yani 5 sene sonra deprem olur, kıyamet mi kopar?
Evet.
Ölür müyüz 5 seneye kadar bunu Allah bilir ama sen şimdiki vazifeni mi yap dediğin gibi hocam. Yani tedbir menzili belki son sene olabilir. Hani son sene artık yavaş yavaş kardeşlerimiz ales males diyorlar. Devlet memurluk imtihanları var, dil imtihanına giriyorlar. Yüksek lisans için araştırmaya. O normal bir şey. Onu ben acayip görmem de. Daha hazırlıktayken dereyi görmeden paçaları sıvamak bu biraz hocam Türk milletine mahsus bir şey sanki.
Sizin çok sevdiğim bir örneğiniz var. Doktorun üzerindeki beyaz gömleği herkes giymek için heves ediyor da o sıralarda göz nuru dökmüş, dirsek çürütmüş, çile çekmiş. O kısma kimse talip olmuyor yani.
Bu Mevlana'nın sözü. Sakın diyor kimsenin üniformasını, kıyafetini özenme diyor. Sen o kıyafeti giymek için o adamın çektiği çileyi bilseydin asla talip olmazdı. Şimdi hocam bir subay kıyafeti ne güzel değil mi? Kılıç falan asıyorlar bellerine.
Havalı.
Ya diyorsun bu ben de subay olsam. Ama o adamcağız ne kadar çile çekmiş, nöbet tutmuş, yerlerde sürünmüş, jimnastik, tekvando yapmış da yapmış.
Evet.
Aç kalmış, su kalmış, eğitim almış. Orayı bir görsek hepimiz kaçarız.
Evet.
Şimdi niye paralı askerlik çok meşhur herkes değil mi? Yani o sıkıntıya kimse girmek istemiyor. O yüzden bir de hocam dediğiniz gibi yani yakın gelecek için tedbir alabiliriz ama çok uzun gelecekle alakalı kaygılar şeytandan geliyor biraz.
Evet yani aslında mesela trafikte hocam araba kullanıyorsunuz. Dikkatiniz nerede olması lazım? Yani sizin o anki görüş alanınızla ilgili olması lazım. Mesela arkadan gelen, çok arkadan gelen araçlar ya acaba bana falan bir şeyi olur mu, sarkar mı? Karşıdan gelen araçlar acaba benim yoluma çıkar mı? İleride viraj nasıl falan. Bütün bunları düşündüğün zaman hocam hiçbir şey düşünmemiş oluyorsun. Kontrol o zaman şeyin eline geçiyor yani. Şeytanın eline geçiyor.
Bir de bir yerde okumuştum. Sakın korkularınıza danışmayın. Çünkü en kötü danışman korku danışmanıdır. Şeytan vesvese veriyor insana devamlı. Yani
evet.
Bu ayette de geçiyor aslında. Rızıkla sizi korkutur diyor. Açlıkla korkutur. Halbuki Allah'a şükür hiç aç kalmadık. Ben hocam hayatımda hiç aç kalmadım. Siz kaldınız bilmiyorum. Oruç hariç. Yani değil mi elhamdülillah son 50 senedir
Türkiye'de bir şekilde insanlar buna çözüm üretebilir. Zaten sorun daha çok hocam gereksiz kaygılar. Tırnak içinde mesela gelecekle ilgili kaygılara bakıyorsunuz çoğunluğu. Gerçekçi kaygılar değil, fantastik kaygılar yani.
Hocam sizin de geçen çok güzel bir şeyiniz olmuş, tespitiniz. Onu biraz tekrar edelim de hakikaten hani insanın basit dertleri vardır. Orta ve büyük dertleri vardır.
Evet. Metin Ekrem Korkmaz büyük şair arkadaşımız kulakları
orta
çınlasın.
Orta dertleri büyütür.
Evet.
Küçükleri ortaya getirir. Yine ufak dertler kendine bulur.
Evet.
Şimdi hocam yani hakikaten biz Türk millete dert bulmayı çok seviyoruz ya. Ya şimdi bakıyorsun bir kardeşimiz iş bulmuş. Çok da güzel bir işi var. Daha yeni başıma geldi.
Evet.
Gayet makul. Dışarıda pek çok insan o işe girmek için böyle canını verir. Yüksek maaşlı böyle güzel şeyler falan da var. O kardeşimiz diyor ki ya ben burayı sevmedim bir üste. Ve hayal görseniz ki o kardeşi yani intihar edecek kadar böyle yüzü asık. Suratı düşmüş. Ya kardeşim Allah sana güzel bir iş vermiş. Tamam. Ben de isterim değil mi hocam? Siz de istersiniz. Herkes o içinde bulunduğu işin işte doktorsak ne bileyim hastanenin başhekimi olmak isteriz. Orada askersek orgeneral olup hatta genelkurmay başkanı olmak isteriz. Bu normal yani. Hani herkes
ama insan kendi isteklerine dizgin koyması lazım yani.
Bir de
yani.
Olamadım diye şimdi o içinde bulunduğu nimeti kötü görmek de bence hiç doğru değil gibi geliyor bana.
Evet yani aksi halde insan kendi kendini mutsuz ediyor. Kendi kendine kaygı üretiyor. Kendi kendine dert üretiyor. Ondan sonra da ya işte batsın bu dünya diyor. Ya bir de işte yaradana yakarıyor. Yani niye bunca derdi bana verdin yani?
Tanrım beni niye yarattı diye bir şarkı vardı bir ara hocam.
Evet.
Acayip. Ya bizim Türk milletinde çok isyan kültürü de çok yüksek. Yani Allah seni yaratmış bu en büyük bir nimettir. Hayatta olma nimeti.
Evet.
Yani işte o hayatın kıymetini bil. Güzel insan ol.
Hocam
geliştir.
Onu diyor bir yandan da. Desene ona ki hadi bakalım bir gözünü ver yani.
Veya hayatın tamam kardeşim alıyoruz gel madem beğenmiyorsan yani, geri ver.
Demek ki aslında o nimetin tırnak içinde ne kadar kıymetli olduğunu biliyorsun. Ama sen nankörlük yapıp onu ifade etmiyorsun yani.
Eyvallah. O yüzden hocam yine şunu söyleyeyim. Yani gelecekle alakalı gereksiz endişeye girmemek lazım. Allah Resulü olan tuğlu emel sahibi olmak diyor hocam. Tasavvufta bunun bir tabiri de var. Çok sonrasını düşünerek sevinmek veya kaygılanmak. Buna gerek yok diyor bizim dinimiz.
Dertsiz bir insan o da yanlış ama hep gam, hep keder olursa o da yanlış yani. Evet.
Yani
pas demiri çürütüyor, gamda delikanlıyı genci çürütür. Yani orada delikanlı olmak fark etmiyor yani. Onu
hocam,
da çökertir.
Bizim orada bir atasözü gibi bir söz tekerleme. Ayağını sıcak tut, başını serin, çok düşünme derin derin derler bizim oralarda.
Evet.
Hocam tabii bunun da bir bazı çözümleri de var esasında yok değil. Mesela bir kaygılı bir durum olduğu zaman yani üzüntü verici bir düşünce kafanıza yapıştı gitmiyor bir türlü. Hemen bir dostunuzu arayın. Gidin bir yerde bir çay için. Yürüyüş yapın.
Evet.
Hocam fizyolojik değişiklikler. Özellikle hocam dost ortamları ben tecrübe ettim hocam. En büyük ilaç.
Kesinlikle.
Yani biz sizi seven bir dostun yanına gidip bir sohbet ediyorsunuz. Bir çay kahve içiyorsunuz. Bir yürüyüş yapıyorsunuz. Hiçbir şey kalmıyor.
Evet. Orada şeye dikkat etmek lazım. Böyle şey tipler vardır hocam. Melankolik tipler vardır. Ya da dert dinleyip
derdinizi artan o değil ama Allah göstermesin.
O derdinizi size karşı kullanan insanlar, manipüle eden insanlar vardır.
Veya hocam vah kardeşim vah sana bu oldu. Eyvah ya evet, artık sen bundan evet. Bir daha kurtulamazsın. Bittin sen.
Evet.
Diye tipler değil hocam. Sizi rahatlatacak.
Evet.
Aleyhinize kullanmayacak dediğiniz gibi.
Ben şey diyorum onun için. Feleğin çemberinden geçecek ama hala umudu diri olacak.
Eyvallah.
Öyle insanlar olduğu zaman o tamam. Öbür türlü yani işte yapma etme düşersin yapamazsın edemezsin diye büyütülen bir çocuk hocam. Böyle sürekli negatif telkinler. Mesela Mevlevilikte hocam şey var.
Ya negatif konuşmak yasaklanmış ya.
Evet. Yani olabildiğince ışığı söndür bile demiyor hocam. Işığı dinlendir diyor ya, yani.
Düşmeyesin dikkat et.
Evet.
Düşersin demiyorlar.
Düşme. Evet. Düşmeyesin. Yani dil bizim dilimize yerleşmiş. Onun için yeterince farkında olmuyoruz ama bu konuda olabildi. Ben bir zaman bir arkadaş beni uyardı. Güya bu konularda böyle bundan belki 10 sene kadar önce doktor bir arkadaş. Dedi ki Bayzan dedi bak dedi senin duyarlı olduğun konular ama bir şey dikkat ettim dedi. Şey fazla dedi negatif vurguların fazla dedi. Kelimeleri saydı falan. Ben orada ayıktım mesela birden. Aa dedim yani bazen insana ayna tutulması gerekiyor hocam. İnsan farkında olmuyor yani.
Hocam yalnız işin daha kötü tarafı ben bazen bunu deniyorum da bazı sana da bundan rahatsız oluyor. Amca dayı etme eyleme bak bütün sohbet ettik 30 tane olumsuz tarihten günümüzde olumsuzluklar getirdin. Ya şurada 5 dakika oturduk keyif yapacağız. Boş ver. Hani bu da geçer yahu var ya.
Evet evet.
O da
evet.
Geçmiş yahu diyor hocam. Yeni bir şey de ben uydurdum şu anda. O da geçti gitti yahu. Ha, yani evet. Geçti gitti artık. Bugün anlatıp da tatsızlık, insanları mutsuz etmenin hani bir şey yiyorsunuz. Hatta hocam bir hadis-i şerif var çok ilginç. Allah Resulü yemek yerken ölüm konuşmayın diyor. Çünkü hocam yemek yiyorsunuz. Çünkü yemeğin... O anda bir adamın öldüğünden bir belasından bahsedince siz orada yemek yemeniz hoş bir şey değil, hareket değil. O zaman konuşarak yemeğin tadını kaçırmayın diyor Allah Resulü. Ne kadar güzel bir hadis-i şerif ya. Hocam haber açıyorsun şimdi haberleri. Libya'da deprem olmuş 5000 kişi öldü. Sen de bir yandan kebap yiyorsun.
Evet.
O 5000 kişi ölmüş onların da ailesi var. Ya o kebabı yeme veya o haberlere bakma diyorum ben şimdi. Çünkü ikisi bir arada olunca nahoşluk oluyor. O yüzden zaman zaman hocam uyarmak da gerekiyor mu böyle dostlarımızı sizin arkadaşın yaptığı gibi?
Kesinlikle hocam. Bir de peygamberimizden bir rivayette şey var. Türkçe'de şom ağzı dediğimiz insanlar var ya.
Evet.
Buna teşeğüm adı veriliyor ve teşeğüm diyor. Teşeğümden uzak durmayı vurguluyor İslam
dilimize
peygamber.
Dilimize yasak.
Evet.
Yani tefeül dediğimiz bir insana bakarak Ali hocam geldi. İsmi de çok güzel. Bak şöyle güzel şey olacak demek caiz.
Evet.
Ama ya işte of ya falan demek suizana giriyor çünkü.
Evet.
Yani Hüsnüzan'ın günahı yok. Ben sizle alakalı, siz benimle alakalı iyi bir düşüncede bulundunuz. Süleyman hocam her işi halleder işte iyi olur. Ben de sizinle alakalı aynı şeyi söyledim. Bunun bir günahı yok. Gerçekçi olmasa bile. Ama tersi söylemek doğru bile olsa ya Ali Rıza hocam işimi görmez. Süleyman hocam hiçbir işimi görmez. Belki göremiyor adamcağız. İmkanı yok. Dediğiniz anda günaha giriyorsunuz hocam.
Evet dolayısıyla hakikaten şom ağızlar hocam. Bir de bu insanlar şey çok fazla enerji sömüren insanlar oluyor. Bizim Karadeniz'de hocam biraz şey olacak. Yerel ağız argo değil ama yerel ağız af kurdur derler hocam böylelerine. Hmm. Af kurdur.
Ne demek hocam o?
Ya köpekler havlar ya o anlamda. Yani ona cevap vermez artık. Muhatap evet. Olmaz. Af kurdur sen der yani orada. Şimdi bu bazen dışımızdan olur hocam. Bazen içimizdeki ses böyle bize negatif mesaj verir.
Dışarıdan kolay da içindeki sesi nasıl?
Evet. Ya. Onun için şey çok önemli hocam. Meşguliyet. Tasavvuf hocam mesela zikir, tefekkür, tezekkür. Bütün bunların çok özel anlamları var. Mesela onların en önemli etkilerinden bir tanesi insanın kendi zihnini tırnak içinde kontrol edebilecek düzeye getiriyor zamanla insanı. Şimdi bir zaman Kayseri'den bir arkadaş gelmişti şey diyordu. Hocam diyordu şu diyor şu kafam diyor hep kendi istediğini düşünüyor. Benim istediğimi hiç düşünmüyor. Şimdi bu kafayı diyor ben yönetsem başka olacak diyor. O beni yönetiyor ve her şeyden bir şeyler geliyor diyor.
Aslında hocam o kafayı yöneten nefis işte. Nefis evet. De sizi zor duruma sokmak için olumsuzlukları gözünüze
evet,
gösteriyor.
Aynen. Nasıl hocam şey insanın midesi hiç durmadan yemek istiyor. Obezite var.
Evet.
Şimdi beyinde de bir obezite var. Her şeyi düşünmek, her şeyi hesaba katmak, her şeyle ilgili bir şey söylemek, her şeyle ilgili bir şeyler üretmek vesaire. Ama bu da beyin için bir obezite oluyor. O zaman ne oluyor hocam? Kafa şişiyor. Nasıl obezitede karnı şişiyor, burada da kafası şişiriyor. Şimdi bilgisayarda hocam yani açtığın yüzlerce şey sayfası, internette gezinti sayfası bilgisayar kilitleniyor. Mesela RAM yeterli gelmiyor yani artık.
Eyvallah.
Şimdi kafada bu kadar sayfa açmışsan yani yeni sayfa açmışsan artık kafa duruyor ve onlar arasında gidip geliyor. Ve kısaca tasavvuf sadece insanın hocam kendi bedenine tırnak içinde günahtan alıkoymak için mukayyet olmak değil. Aynı zamanda kendi duygularına mukayyet olmak, kendi duyu organlarına mukayyet olmak ve kendi zihnine de mukayyet olmak. Yani o şey... Zikir, tefekkür ve tasavvufta uygulanan diğer reçetelerin böyle bir insana önemli bir katkısı vardır yani.
Hocam bir de bizim tasavvufta vardır bunda bir hayır derler. Diyelim hocam şimdi gittiniz, arabanızın tekeri inmiş patlak. Ya şimdi of, bir saatlik iş. Hele bir de stepleriniz yoksa tekerlekçi falan işte bulacaksın, arayacaksınız. Belki hocam şöyle düşünebilir insan. Ya belki ciddi bir trafik kazası yaşayacaktım biraz sonra. Allah beni kurtardı. Hani küçük bela bazen büyük belaya engeldir ya.
Evet, evet.
Hocam düşün şeklinizi değiştirdiğiniz zaman esasında hocam iyi ve kötü olay çok yok esasında. Biz olaylara iyi ve kötü mana yüklüyoruz.
Evet, bizim yaklaşım biçimimiz çok fazla.
İyi düşünürsek yani ben hocam hatırlıyorum yıllar önce öğretmenliğe başvurdum kazanamadım. Sonra Diyanet'e başvurdum kazanamadım. İyi ki kazanmamışım.
Uluslararası sınavla birlikte evet.
Üniversite evet, hoca oldum.
İngiltere'ye doktorayı yapmaya
yani,
gittiniz.
Zaten haliniz için de öyle aynı şeyler. Çoğumuz için geçmişte yani bir şey yapmak istersiniz. O anda çok üzülürsünüz olmadı diye. Birkaç sene yani evlenecek bir kıza talip olursunuz vermezler. Birkaç sene üzülürsünüz. Bir işe başvurursunuz. Çok sevdiğiniz bir iştir. Olmaz. Ama sonra dersiniz ki 10 sene sonra iyi ki olmamış ya. Bak ben şimdi elhamdülillah daha güzel bir konumdayım iş açısından. Daha güzel bir evlilik yaptım. Yani evet. O yüzden bir de hocam olaylara daha genel bakmayı öğretiyor sufiler. Vardır bunda bir hayır. Canını sıkma. Belki daha büyük bela gelecekti. Ona engel oldu bu şeklinde.
Evet çünkü hocam sonsuz olasılıklar aleminde yaşıyoruz. Yani hani bizim kelamda mümkünat deniyor ya. Evet. Sonsuz olasılıklar aleminde yaşıyoruz. Şimdi bu sonsuz olasılıklar aleminde biz kendimizi hasta edecek kadar kötümser ve negatif düşünebiliriz. Yolun birisi bu. Öbür taraftan ise biz iyimser ve umutlu düşünerek çıkan fırsatları, önümüze çıkan imkanları değerlendirme şansına sahip oluruz. Karamsar ve kötümser düşünen insanın önüne de aslında fırsatlar ve imkanlar çıkıyor. Ama onları görmüyor.
Çünkü öyle yoğun ki derdiyle, o evet, musibetle meşgul ki etrafına bakıp bir şey
aynen
göremiyor.
Öyle. Veya onları önemsiz olarak görüyor, onları gerçekçi olarak görmüyor vesaire. İnsan bu konuda işte Amerikalıların sevdiğimiz söz, kendi kendini gerçekleştiren kehanet diyor yani. Ha şu var, bir insan hocam karamsar ve kötümser düşündüğü zaman, negatif düşündüğü zaman tırnak içinde bunu beslemesi gerekmiyor. Bu kendi kendine hocam
üretiyor.
dağdan yuvarlanan bir kaya gibi ya da bulutlardan düşen bir yağmur gibi aşağıya iner. Ama iyimser ve umutlu düşünme eğer gerçekçi olmak istiyorsak hocam onu sürekli beslememiz lazım. Şeye benziyor, peribacaların olduğu yerde Nevşehir'de hani uçan balonlar var. Onlar şey yapılıyor, özel bir yakıt var. Onunla birlikte bir enerjiyle besleniyor. Onu beslemek gerekiyor yani.
Yoksa balon aşağı iniyor.
Yani karamsarlığı beslemek gerekmiyor. O kendi kendini besliyor. Ama iyimserlik dediğimiz ama gerçekçi iyimserlik. Yoksa Pollyanna'cı iyimserliğin şeyi yoktur hocam.
Kıymeti yok tabii.
İnsanların
tabii
aklına hemen şey geliyordur. Pollyanna çizgi filmi vardı yani bir zamanlar yani.
Evet.
Bir karikatürü var hocam. Pollyanna gene uçuyor. Doktora gidiyor işte. İçimde böyle kelebekler uçuşuyor. Şey anlamıyla diyor. Çok iyimserim anlamında. Yok yok diyor. Sen gerçekten kelebek yuttun.
Eyvallah. Hocam çoktan beri mesleği karşısında yapmadık. Biraz önce demiştim ya.
Evet.
Küçük bela büyük belaya engel olabilir. Musa Aleyhisselam zamanında bir adam geliyor Hazreti Musa'ya. Ya diyorum Musa dua et Allah'a. Bütün hayvanların insanını anlayayım da hizmet edeyim hayvanlara. Hastası vardır bunun, yaralısı vardır. Hani bir derdi vardır. Kedi miyavlıyordur biz anlamıyoruz. Niye miyavlıyor bu hayvancağız diye. Git başına adam diyor. Sana diyor bu ilim zararlı. Sen bunun aklından gelemezsin. Geliyor gidiyor yalvarıyor. Allah'a yalvar. Allah'tan iste. En son Musa Aleyhisselam. Ya Rabbi diyor, bu nedir ya bu sır? Ey Musa diyor tamam diyor. Bunun duasını kabul ettim. Bütün hayvanların değil ama evindeki tavuktu, köpekti, işte attı. Kümesindeki hayvanların diyor, çiftindeki hayvanların insanını anlasın, ona izin verdim diyor. Adam bu müjdeyi alır almaz nasıl sevinerek gidiyor. Sabah erkenden kalkıyor. Bakalım neler konuşuyor. Hakikaten anlamaya başlıyor hayvanların. Orada evin hanımı sofra silkerken bir ekmek parçası düşmüş. Hemen horozdan köpek ekmeğe yanaşmışlar. Diyor ki köpek, ya sen diyor buğday falan yersin, darı yersin, ben yiyemem. Şu ekmeği ben yiyeyim. Ya diyor sen şimdi ekmek yeme diyor. Bugün akşam diyor, efendinin diyor, atı ölecek. Leşini diyor, bir hafta tüketirsin. Ya ne yapacaksın ekmek yiyip de?
Evet.
Köpeğe çok makul geliyor. Tamam ya diyor, harika bir şey. Ben ne yapayım ekmeği? Biliyorsun köpekler falan, kediler pek ekmeği sevmezler. Çok mecbur kalınca yerler.
Evet.
Ondan sonra adam bunu duydu ya şimdi. Oo ne güzel iş. Hemen hayvanı götürüp pazarda, bize okutmak derler hocam yani ucuz fiyata. Hemen tutup satıp geliyor. Seviniyor tabii ya. İyi ki diyor, bunu istemişim Allah'tan. Bak diyor, atın parasını cebimize indirdik. Ertesi gün aynı hikaye. Bu sefer diyor ki horoz, ya diyor, dün ne oldu anlamadım. Merak etme, bu ekmeği ben yiyeyim diyor. Sen bugün diyor efendim ineği ölecek. Aman diyor, her taraf et olacak. Leşini sen yiyeceksin. Köpek yine kabul ediyor. Yine aç kalmış hayvancağız. Adamın duyar duymaz hemen, hocam demek ki Kayserili'se sucuk yaptırmaya götürmüştür. Hemencecik kasaba götürüyor ineği. Yine satıyor, parasını cebine koyuyor. Yahu diyor, iyi ki diyor, Allah'a böyle dua etmişim. Hani hayvanlar yardım edecekti ya.
Evet.
Sonra kaza ve kaderi ters çevirmeye başladı. Ondan sonra üçüncü gün horoz gayet kızgın. Merak etme diyor köpeğe. Bugün efendinin kendisi ölecek diyor. Bölen gelen giden diyor taziye için, her taraf diyor kemik olacak. Yemekler pişecek tabii. Doyacaksın deyince adam beynine vurulmuşa dönüyor. Koş Hazreti Musa'ya. Ey Musa, ben ettim sen etme. Dua et Allah benim hayatımı bağışlasın. Bir adam diyor. Bak diyor, Allah senin canını almak yerine atını almayı istedi. İzin vermedin. Peki kulumun ineğini alayım da canını bağışlayayım. Ona da izin vermedin. Buyur diyor, kendini git sokakta sat bakalım pazarda. Bu ölümden kurtulmaydı ama satarak kurtuluyordun ya.
Evet.
O kayıp sana yazılmıştı diyor, o atın ölümü, ineğin ölümü. Sen kaybedecektin. Sen başka Müslümanın kaybetmesini tercih ettin. Yani haksız yere. Sana diyor iyiliğim olsun. Esasında diyor hayatın gitti artık. O defter kapandı. Ama Allah dua edeyim de diyor mümin olarak öl. İnkarcı ve çünkü başkasına bile bile zarar verdin.
Evet.
Şimdi hocam küçük zarar. Yani eşek öldü, at öldü, arabanın tekeri patladı. Üzülüyoruz. Ama büyük resmi görsek. Ya iyi ki teker patlamış be.
Evet.
Bak kazaya karışacakmışım. Orada kaza olmuş. Hani bazen oluyor hocam, adam uçağı kaçırıyor. Ah evet. Vay diyor, eve geliyor, kızıyor hanımına falan, beni kaldırmadınız. Sonra uçak düşüyor. Ya diyor, iyi ki kaçırmışım.
Kesinlikle.
O yüzden bu düşünce şeklini hocam değiştirirsek belki daha rahat ederiz gibi geliyor
bana. Kesinlikle hocam. Bizim hocam sinirlerimizin ne kadar kıymetli olduğunu bilsek, sinirlenmek için 40 defa düşünürdük. Çünkü sinirler hocam gittiği zaman yerine gelmiyor yani.
Ölen ölüyor.
Yani ölen ölüyor, kalan sağlar bizimdir ama yetmiyor işte. Bir de insanın yani zaten dünya tırnak içinde zorlu bir yer. Sen gereksiz yere, lüzumsuz yere o kadar sinirine, bir günde zaten ortalama hocam 1000 tane beyin hücremiz ölüyormuş.
Eyvah.
Ama 100 milyar beyin hücresi olduğu için ben hesabını yaptım yani, sembolik bir şey oluyor yani.
Ciddi bir kayıp değil.
Ciddi bir kayıp olmuyor. Hocam bu iletişimle, dille ilgili bir kralla ilgili bir hikaye var. Bir kral korkunç bir rüya görüyor. Korkunç dediğim aslında çok da korkunç değil de.
Kabus.
Kabus. Dişlerini teker teker kaybediyor rüyasında. Sabah kalkınca rüya yorumcularını çağırıyor. Bir tanesi, bir rüya yorumcusu geliyor, diyor ki hünkârım, devletim diyor, size kötü haberlerim var. Nedir kötü haberleriniz? O dişleriniz sizin sevdiğiniz insanları temsil ediyor. Sevdiğiniz insanları birer birer kaybedeceksiniz siz.
Tek başına
kalacaksınız. Ve bunu göreceksiniz. Bunu göreceksiniz. Vay sen misin bunu diye onu hapse attırıyor. Sonra başka bir yorumcuyu çağırıyor. Yorumcu diyor ki, sultanım diyor, size iyi haberlerim var. Siz ailenizin en yaşlısı olacaksınız ve herkesten, ailenizdeki sevdiklerinizden herkesten daha çok yaşayacaksınız.
Ne güzel ya. İşte herkes uzun yaşamı istiyor zaten. Ne güzel
yorum. Şimdi Instagram'da bir Reels videosunu izlemiştim. Çocuk, küçük çocuk böyle 3-4 yaşlarında bir çocuk babasına geliyor. Diyor ki, baba diyor, yani uyku saati geldi ama az biraz böyle oyun oynasam ben falan filan diyor yani. Babası yatak, yatak diyor. Çocuk gidiyor, şimdi diyor ki şöyle yapmak lazım. Dönüyor geri. Baba, seninle güzel bir zaman geçirmek istiyorum ben şimdi. Baba, eyvah. Ne demek oğlum?
Tabii. Diyor. Yani olaylara değişik açıdan gösterirseniz babaya.
Evet, evet. Eyvah. Şimdi burada bir de bunu şunun için söylüyorum hocam. Kuşaklar arasında dil farkı çok fazla şu anda. Yani şu anda anne babalar ile hocam, çocukların ve gençlerin kullandığı dil birbirinden çok farklı dil. Ve bizim annelerimizin, babalarımızın, anne baba olarak bizlerin kullandığı ihtiyat, tedbir dili bir negatif dil olarak yansıyor. Hep olumsuzluklara ve negatiflere dikkat çeken, risklere dikkat çeken bir yaklaşım oluyor. Bu da kuşaklar arasında, özellikle de muhafazakar camiada bu böyle hocam. Anne baba ile çocuklar ve gençler arasındaki iletişimin kopma nedenlerinden bir tanesi oluyor. Bu çok önemli bir şey.
Yani hocam şimdi tabii bu çağda bayağı gençleri tehdit eden olumsuzluklar çok çoğaldı. Yani uyuşturuculuğu, aşırı eğlence kültürüydü falan filan. Tabii dengeli uyarmak lazım. Yoksa sabah akşam onu yapma, bunu yapma sanki evet. şeyine giriyoruz.
Bir de mesela arkadaşlarla zaman zaman tartıştığımız oluyor. Arkadaşlar diyorum, siz büyük şehirde çocuklarınızın, gençlerin ne zaman nerede olacağını belirleme şansına sahip misiniz? Değilsiniz. O zaman aşırı kontrolcülüğü bırakacaksınız. Önemli olan sizin gözünüzün önündeyken ne yaptığı değil. Gözünüzün önünde değilken ne yaptığıdır. Bunu sağlayacak bir şey kurmanız lazım. Allah göstermesin, bazı yanlışlar da yapabilir, kötülük de işleyebilir. Ama yakınlığı kurursak hocam,
beraber düzeltiriz.
Derdini anlatır ve bunun için şey yapabilirsin. Evet. Çözüm üretebilirsin yani. Aksi halde geçenlerde bir örnek yayınlanmıştı mesela. Babası çocuğun uyuşturucu kullandığını, aynı zamanda satıcısı olduğunu çok zaman sonra, yani dönülmez akşamın ufkuna geldiği zaman fark ediyor. Niye? Çünkü şey yok. Sohbet muhabbet kesilmiş kuşak şey, arasında yani. Burada benim formülüm hep basit, yalın bir formül hocam. Yakınlık kurmak. Yani biz anne baba ile çocuklar ve gençler arasında sadece ebeveyn çocuk ilişkisi değil, yakınlık ilişkisi kurmamız lazım.
Yani çocuğun derttaşı olup dertlerini dinlemek, o samimiyeti korumak lazım. Yoksa
Bu arada onun özeli de vardır. Özeline de saygı duymak gerekiyor. Ama yani yakınlık dediğim, birlikte gezip tozabilmek, birlikte eğlenebilmek, birlikte bir şeyler yapabilmektir yani. En basitinden şu. Mesela diyelim ki film önceden hocam ailecek izlenebilecek filmler seçmek ve diyelim ki haftada bir ailecek film izlemek.
Hoş vakit geçirmek.
Tabii.
Güzel bir yemek yemek çocuklarla beraber.
Tabii. Yani bunları da ritüel haline getirip onu yapmak ve orada da hiç başka konuları konuşmamak. Sadece o anı konuşmak yani.
Yani nasihat edici bir baba değil de arkadaş baba. Tabii evet. Hocam önceden daha şanslıydık. İşte amcası, dayısı, halası çok geniş aile vardı. Baba çok arkadaş olmasa olabilirdi. Şimdi hocam bir siz varsınız, bir eşiniz var, çocuklar var.
Evet, çekirdek aile.
Yani artık çocuklar hep böyle baba oğul değil de bazen de arkadaş canlısı olmak gerekiyor. Yoksa çocuklar hocam sizde bulamadığı sıcaklığı parkta, bahçede, kafede, internet kafede başka bir yerde buluyor.
Evet.
Sonra sizi 18'e falan gelince, 20'ye gelince de defterden siliyor.
Onun için anne babalara ben hep şey öneriyorum. Çocuklarınızın okuluna gidin, onların aileleriyle tanışın ve bazı birlikte etkinlikleriniz de olsun. Sonuçta çocuklarınız birbiriyle daha sırdaş olacaktır. Daha yakın olacaktır. Maksat orada istihbarat çalışması değil, iyi çocuklarla birlikte arkadaş olması. Onları mesela arkadaşlarıyla birlikte eve davet etmek ve evde etkinlik yapmalarını sağlamak. İletişimi korumak istiyorsak yani.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Güzel konulara girdik bugün. Yani dertlerden nasıl kurtuluruz, geçmişi nasıl unuturuz dedik.
Bunu niçin söyledim? Bu son dediğim şu. Hocam bunlar hem gençlerin kaygı düzeyini daha azaltıyor, hem anne babanın çocuklarla ilgili kaygılarını azaltıyor.
Yine kaygıyla alakalı bir. Evet.
İletişim koptuğu zaman hocam bu defa şey başlıyor böyle.
Bilmezlik başlıyor hocam.
Evet. Ve heyler geliyor böyle kafada 40 türlü internet sayfası açılmaya başlıyor.
Eyvallah
farklı
hocam.
Farklı tehlikelere haber veren.
Hocam çok teşekkür ederim. İnşallah yine haftaya. Hocam bu konu biraz uzun süreceğe benziyor. Çünkü hocam şundan dolayı uzun süreceğe benziyor. Yani insan diyor yani yarısı kaygı yarısı dert diye bir unuttum şu anda bizim meşhur düşünür vardı. Bir damla kan, 3-5 damla kan, 3-5 damla dert miydi hocam?
Endişe.
Endişe.
Sadi Şirazi diyordu galiba.
Sadi Şirazi olsa gerek hocam, çok güzel bir söz o. Hocam hayatımız endişe ve kaygı ve üzüntüyle geçtiği için konuyla alakalı biraz sözü
ama uzatmamız normal. Ama tabii bütün bunların çoğunu biz üretiyoruz, orasını vurgulamak lazım.
İlla ki yani inşallah hocam hem üretmemeye yönelim hem de ortaya çıkan olayları da pozitif yorumlayarak, ders çıkararak.
Yoluna devam etmesi lazım.
Önümüzden bunları engelleri kaldıralım. Çok teşekkür kıymetli hocam.
Eyvallah üstad.
Evet, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.